Ayrım 9, sayfa 86. Al Capone, John Cobbler. Koca Bill Thompson, 1915 belediye seçimlerini o zamana kadar görülmemiş bir çoğunlukla kazandı. 6 ay içinde vermiş olduğu seçim vaatlerinin biri hariç hepsini unutmuştu. Unutmayıp tuttuğu tek söz, Chicago'da her şeyin dolu dizgin serbest bırakılacağına ilişkin sözdü. Levy ve benzeri yerlerde yaptırdığı göstermelik birkaç tutuklamadan sonra eskiye, eğlenceli, rahat, kanunsuz günlere dönüldü. Chicago Mills Novelty şirketi tarafından imal edilen tilt makinaları şehrin her yanında tıkır tıkır işliyor, belediye yöneticilerinin en ileri gelenleri kazançlardan hisse alıyorlardı. Cumhuriyetçi Parti örgütlerinden sporcular kulübü bir haraç toplama acentası haline getirildi. Yalnızca kumarbazlara değil, meyhanecilerle genel evcilere de kulübün üzerinde belediye başkanının adı bulunan antetli kağıdına yazılmış mektuplar gönderiliyor, $100 karşılığında ömür boyu üyelik teklif ediliyordu. Kulüp üyeleri arasında Thompson'ın atadığı emniyet müdürü Charles C. Healy, tilt makinesi fabrikası yöneticisi Herbert S. Mills, ünlü kumarhane kralı Montanus ve yeni belediye başkanı sayesinde içki ruhsatına yeniden kavuşan Jim Colosimo vardı. En belli başlı genel evciler eskiden işlettikleri büyük basılması kolay evlerin yerine çeşitli mahallelerde küçük randevu yuvası işletmeye başlamışlardı artık. Fahişeler müşterilerini gene genel evcilerin işlettiği dansinglerde, meyhanelerde ayarlayıp bu apartman dairelerine götürürlerdi. Bu yeni sistemi açığa vuran Funkhauser, şehirde en az 30 bin randevu yuvası olduğunu iddia etmişti. Thompson Funkhauser ile kurmuş olduğu ahlak zabıtasının bütün yetkilerini elinden aldı. Thompson rejiminin ilk 8 ayında polis kayıtlarına geçen suçların sayısı bütün bir önceki 2 yıl boyunca kaydı geçenlerin 2 katıydı. Reform hareketinin öncülerinden Chicago Üniversitesi Siyasal Bilimler Profesörü, aynı zamanda belediye meclisi üyesi Charles E. Merriam, polis örgütü kocaman bir dikiş yurdundan başka bir şey değil demişti. Kanunsuz yeraltı örgütlerine karşı savaş açacağını ilan ederek göreve başlayan emniyet müdürü Healy, şehrin en büyük rüşvet şebekesinin patronu Mike ve Pike Helter gibi gangsterlerin iş arkadaşı olduğu gerekçesiyle görevden alınmıştı. 1917 yılının Ocak ayında görevi kötüye kullanmak ve rüşvet almak suçlarından hakkında kovuşturma açıldı. Hakkında kovuşturma açılanlar arasında belediye meclisinin bir üyesiyle 4 önemli gangster şefi de vardı. Duruşmada savcılık tarafından ileri sürülen en önemli delil, şehrin kuzey kesiminde görev yapan bir polis memurunun evinde bulunan defterdi. Defterin ilk sayfalarında karanlık bir takım otellerin listesiyle haftada bunlardan alınan ve $40 ile $150 arasında değişen haraçlar yazılıydı. Bundan sonra sırayla genel evler, randevu evleri ve kumarhaneler geliyordu. Bunların bazılarının yanına şefin yerleri, bazılarının yanında ise üçe bölünecek yazılıydı. Şefin yerlerinden alınan paralar doğrudan doğruya emniyet müdürü Healy'in cebine giriyor, üçe bölünecek olanlar ise Healy, şube müdürü Tom Costello, Heitler ve tefecilik, kumarhanecilik, meyhanecilik yapan Billy Skidmore adında bir adam arasında paylaşılıyordu. Defterde bulunan dördüncü bir listede pazar günleri gece saat 1'den sonra açık kalmasına izin verilen meyhaneler sıralanıyor, baskın yapılamaz başlıklı 5. listede bir takım kumarhanelerle kötü ünlü otellerin adı geçiyor, defteri baskın yapılabilir başlıklı 6. bir liste tamamlıyordu. Healy kendine Chicago'nun en başarılı ceza avukatlarından Clarence Darrow ile Charles Epstein'i tuttu ve beraat etti. Jüri onunla birlikte duruşması yapılan 9 sanığın hepsini de suçsuz bulmuştu. Bunun üzerine Profesör Merriam, Chicago'nun eşi hiçbir yerde bulunamaz diye konuştu. Amerika'nın tamamen kokuşmuş olan tek şehri burası. Torrio'nun iş yaşantısı ile ev yaşantısı arasındaki çelişki, her iki yaşantıyı da yakından tanıyanlar, ki bunların sayısı pek azdı, şaşkınlığa düşürürdü. Başkalarının ahlak düşüklüklerine hizmet eden bu adamın kendi özel hayatı tamamen lekesizdi. Yaratılış bakımından dünya zevklerine değer veremeyen bir adamdı. Sigara içki içmez, kumar oynamazdı, az yemek yerdi, hiç küfretmez, küfürlü ya da açık saçık konuşmalar dinlemekten hoşlanmazdı. Ömründe karısı Anne'den başka hiçbir kadına bakmamıştı. Çevresinde olan hiçbir şeyi kaçırmayan, küçücük kara gözleri hep kapalı, tuttuğu ince dudaklarıyla insanoğlunun günahkarlığını, üzüntüyü de ayıplıyormuş gibi bir hali vardı her zaman. Günlük yaşantısı saat kadar düzenliydi. Sabah erken kalkar, koyu renkli klasik biçimli kostümlerinden birini giyer, nişan yüzüğünden başka hiçbir şey takmaz, kapıda karısını sevgiyle öperek veda ettikten sonra 3 sokak ötede olan bürosuna yürüyerek gider ya da arabasına binip Burnham'a doğru yola çıkardı. Bundan sonraki 9-10 saatini genel ev işlerinin en ince ayrıntılarıyla doldururdu. Devamlı müşterilerin sık sık değişik yüzler görebilmelerini sağlamak için fahişeleri bir evden ötekine naklettirir, genel evlerin yiyecek içecek çamaşır masraflarını daha da kısmak için tedbirler alır, bir gece önceki gelirin hesaplarını yapardı. Yanında çalışan kızların da insan olabileceğini hiç düşünmez, onları yalnızca alınıp satılacak, eskidiklerinde yenilenecek mallar olarak görürdü. Beklenmedik önemli bir olay olmadığı takdirde akşam saat 6'da mutlaka evinde olur, arada bir konsere, bir tiyatroya gitmek dışında geceleri hemen hiç dışarı çıkmazdı. Eve gelir gelmez karısı terlikleriyle robe de chambre'ını koştururdu. Yemekten sonra karşılıklı bir iki el kağıt oynarlar, plak dinlerlerdi. Torrio müziği çok sever ve iyi anlardı. Klasik parçaları notalarından izleyebilir, profesyonel müzikçilerle rahat rahat tartışmalara girişebilirdi. ''Kocaların en iyisi, en sevimlisidir o'' derdi karısı. ''Evliliğim baştan sona upuzun bir balayı gibi geçti. Kocam beni mutlu kılmak için gereken her şeyi yapmıştır. Her zaman bana bağlı kalmıştır. Sevgi ve mutluluk dolu bir yuva vermiştir bana.'' Öte yandan Colosimo'da Torrio'nun birinci sınıf bir iş adamı olduğunu anlamıştı. Bir yandan yeğeninin becerikliliği, bir yandan da belediye başkanı Thompson'ın gevşekliği sayesinde Chicago günah krallarının en büyüğü durumuna yükselmişti. Politik değeri Levy sınırlarını çoktan aşmıştı. Belediyedeki adamları sayesinde artık birinci bölge meclis üyeleri Coughlin ile Kenna'ya ihtiyacı bile kalmamıştı. Tersine dönmüştü durum. Şimdi onlar kendisinden ricaya geliyorlardı. Malları arasında en çok değer verdiği, en büyük gururla sevdiği ünlü kafesiydi. Burada ünlü kişilerle sıkı fıkı olabiliyor, onların iltifatlarını toplayabiliyordu ya, artık zevkten 4 köşe oluyordu. Buraya olan düşkünlüğünden dolayı öteki işlerinin yönetimini hiç düşünmeden tamamen Torrio'ya bıraktı. Yaptığı ilk büyük yanlışlık buydu. Böylelikle Torrio'ya kendi başına iş yapmak konusunda cesaret vermiş, bir çıkar çelişkisi yaratmış oluyordu. Yaptığı ikinci büyük yanlışlık ise romantik bir nitelik taşımaktaydı. 1913 yılının bir gecesinde Chicago News gazetesi muhabirlerinden Jack Light, Cafe Colosimo'ya geldi. South Park Caddesi Metodist Kilisesi korosunda şarkı söyleyen bir kıza sırılsıklam aşık olmuş, durmadan onu anlatıyordu. Dediğine göre kız hem çok güzel hem çok kabiliyetliydi. Colosimo ona gazinoda bir iş veremez miydi acaba? Koca Jim bu insanüstü varlığı sesini bir kez dinlemeyi kabul etti. Ertesi akşam Light yanında uzun boylu, ince, çekingen görünüşlü bir esmer güzeli olduğu halde çıka geldi. Kızın kocaman mavi gözleri, beyaz gül yapraklarını andıran bir teni vardı. 19 yaşındaydı Dale Winter, Ohio'da doğmuştu. En büyük isteği opera yıldızı olmaktı. 5 yaşındayken babası ölmüş, lise öğreniminden sonra okul korosunda kazandığı başarıya güvenerek annesiyle birlikte New York'a geçmişti. Burada sesini Madame Sherry adlı bir operetle turneye çıkmaya hazırlanan prodüktör George Lederer'e dinletti. Oyundaki genç kız rolünü kendisine verdiler. Her zamanki gibi annesinin eşliğinde bir sürü şehir dolaştılar trupla birlikte. Turne San Francisco'da son buldu. Bunun üzerine Dale bir başka kaydın oyuncuyla birlikte bir vaudeville skeci hazırlayıp Avustralya'ya giden bir trupla anlaştı. Ancak Avustralya'da trup dağıldı. Ana kız memleketlerinden 6000 mil uzakta 5 parasız kaldılar. Neyse, iyi yürekli bir aktörden gereken parayı borç alıp kendilerini San Francisco'ya atabildiler. İş bulmak için gittiği bir konser bürosu Dale'i Chicago'ya yolladı. Yeni kurulan bir komik opera kumpanyasında çalışabileceğini söyleyerek. Ana kız Chicago'ya vardıklarında söz konusu kumpanyanın bir tek oyun bile oynayamadan dağılmış olduğunu öğrendiler. Gene 5 parasız kalmışlardı. South Park Caddesi'ndeki kilise Dale'a koro solist olarak iş vermekle aç kalmalarını önlemiş oldu. Koca Jim baktı ki kız John Layton dediği kadar var, hemen işe aldı onu. Kısa zamanda Cafe Colosseum'un bir numaralı yıldızı oldu Dale. Müşteriler hafif opera aryalarından kurulu repertuarına bayılıyorlardı. Bu arada kilise korosundan da ayrılmadı. Gündüzleri dinsel ilahiler okumaya devam etti. Ama günün birinde kilise müdavimleri Cafe Colosseum ile olan ilişkisini öğrendiler ve hemen kovulması için baskı yaptılar. Kilisenin vaizi hoşgörü sahibi bir adamdı. O hafta verdiği vaazda İncil'in "aranızda hiç günahsız biri varsa ilk taşı o atsın" cümlesiyle başlayan bölümünü okudu. Ama bu çabası işe yaramadı. Dale'ın işine son vermek zorunda kaldı. Böylece cici bir kızın rahat edebileceği bir çevre değildi Levi. Zaten o da anasıyla birlikte New York'a dönebilecek kadar bir para biriktirir biriktirmez ayrılmak kararındaydı. Opera yıldızı olma hevesi hala sönmemişti. Cafe Colosseum'un bir numaralı şantözü olduktan sonra bir sürü yeni iş teklifi de almaya başlamıştı. Broadway'in en önemli empresaryolarından Morris Guest kendisine bir anlaşma teklif etti. Ünlü Florence Ziegfeld'a istediği anda işe alabileceğini bildirdi. Dale her iki teklifi de geri çevirdi. Çünkü bu arada koca Jim ile birbirlerine aşık olmuşlardı. Colosimo karısı Victoria'dan ayrıldı. "Sonunda gerçek aşkı buldum" dedi Torrio'ya. "Belanı buldun" diye karşılık verdi Torrio. Dale'in ufak tefek ikazları sayesinde koca Jim kendine çeki düzen vermeye başladı. Borazana benzeyen sesini alçaltmayı, sık sık kullandığı küfürleri azaltmayı öğrendi. İngilizcesini düzeltmek için hoca bile tuttu. Daha klasik giyinmeye, daha az pırlanta takmaya alıştı. Müşterileri arasındaki politikacılarla gangsterlere eski itibarı göstermemeye, daha çok sanatçılar ve zengin takımıyla ilgilenmeye koyuldu. Dale şehrin parklarında atla dolaşmayı seviyordu. Bu gezintilerde koca Jim sevgilisini yalnız bırakmaz, sırtında binici giysileri kızın yanında tırıs tırıs giderdi. Kızın her istediği onun da her isteği olmuştu artık. Kızın sesi hakkında fikrini söylemesi için dostu Caruso'yu sıkıştırdı. Ünlü tenor sesi beğendi ve Maestro Campani'den onu dinlemesini rica etti. Orkestra şefi de sesin fena olmadığını ancak terbiye edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Colosimo sevgilisini Chicago Konservatuvarı'na kaydettirdi. İşin tuhafı şudur ki ömründe yakından ilişki kurduğu tek namuslu kız koca Jim'in yıkımına neden olacaktı. Çünkü yeraltı çevrelerinde bu tür duygusal bir zayıflık açık açık isyana teşvik demekti. Söylentiler hemen yayıldı. "Koca Jim yumuşuyor, koca Jim'de iş kalmadı" demeye başladı herkes. Zorba şantajcılar yeniden isteklerde bulunmaya başladılar hemen. Bu sefer Colosimo savaşa falan kalkmadı. Kuzu kuzu ödedi istenilen korkunç meblağları. Anlaşılan aynı zamanda Dale'i de tehdit ediyorlardı adamlar. Ölünceye kadar koca Jim'in peşini bırakmadılar. Bu arada Torrio bir yandan amcasının işlerini yürütürken bir yandan da sessiz sedasız kendi örgütünü kurmaktaydı. Burnham'dan daha başka yerlerde de günah şehirleri kurmak üzere hazırlıklar yapmıştı. Levy'nin 8 mil batısında kalan Stickney ilçesinin yöneticilerinin de bu gibi işlere hevesli olduğunu öğrenmişti. Ayrıca Levy'nin ortasında Cafe Colosimo'dan bir sokak ötede 4 katlı bir yapı satın aldı. İleride 4 ikili adıyla ün yapacak olan sokak numarası 2222 idi. Çünkü bu binanın birinci katına bir meyhane ile bir büro kurdu. Meyhane bölümü bir odan ağır çelik bir kapı ayırmaktaydı. İkinci ve üçüncü katları kapsayan kumarhane bölümüne de gene çelik kapılardan geçiliyordu. En üst kata da bir genel ev yerleştirilmişti. İşte tam bu sıralarda, yani 1919 yılının sonuna doğru, Torrio Al Capone'u Chicago'ya çağırdı. Başlangıçta Capone'a verilen işler çeşitli ve küçük küçüktü. Fedai, şoför, barmen, genel ev çığırtkanı, ıvır zıvır. Gazeteci Courtney Riley Cooper, gangsterin o eski günlerini şöyle hatırlar. Onu kapının önünde, dört ikilinin kapısı önünde, yani kim bilir kaç kez görmüşümdür. Allah'ın soğuğunda elleri cebinde, yakası kalkmış, gelen geçenin yanına yanaşır, abi içeride güzel kızlar var diye mırıldanırdı. Yapının bodrum katının değişik bir özelliği vardı. Burada neler olup bittiğini yargıç Lyle'ın ağzından dinleyelim. Bu yeni takımın Levy'ye el koymasını çekemeyen gangster Mike ve Pike Heitler, her şeyi kendisi anlattı bana diye yazar yargıç. Bir gün büroma gelip birinden bir şey öğrenmek istediler mi, yakalayıp o bodruma tıkıyorlar demişti. Adamın ağzından istedikleri lafı alana kadar işkence yapıyorlar, sonra da öldürüp bir tünele atıyorlar. Tünelin öteki ağzı yapının arkasındaki gizli bir kapıya açılıyor. Capone'la birkaç kişi daha cesetleri buradan alıp arabaya yüklüyorlar, uzak bir yerlere götürüp ya yol kenarına atıyorlar ya da taşlık, kayalık bir alan bulup bırakıyorlar. Yıllar sonra eskiden bu bölgede çalışmış olan bir polis memuru, artık boşaltılmış olan yapıyı yargıç Lyle'a gezdirmiş, tüneli de gizli kapıyı da göstermiştir. Bu polis memurunun dediğine göre 4 ikilide en az 12 gangsterin öldürülmüş olduğu muhakkaktır. Al Capone, ya da en sık kullandığı takma adıyla Al Brown, Chicago'ya yerleştikten kısa bir süre sonra çok önemli bir olay oldu. Müthiş bir ön seziye sahip olan Torrio, yıllardır bu olaya hazırlanmış, amcasını da bu işe para yatırması için zorlamıştı. Bu işten sağlanacak kazancın genel evcilikten kazandıklarını kat kat aşacağından emindi Torrio. Ama artık sevgilisinden başka hiçbir şeyi gözü görmeyen koca cibin gözlerini açamamıştı bir türlü. Genel evcilikten, kumarhanecilikten milyonlar kazanmıştı ya, hala da kazanıyordu ya. Yeni bilinmeyen işlere girişip de ne olacaktı? Zaten deliliğin ta kendisiydi bu yeni kanun. Sürekli bir şey olamazdı. Amcasının miadını doldurmuş olduğunu işte o zaman anladı Torrio. 9. ayrımın sonu. Sayfa 94.